Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan, RSFM'den. Yeni Şeyler Rehberi'nden sizlere teknolojiyi anlatacağım. Teknolojide neler oluyor, neler bitiyor'yu yaşamımızın içindeki yerlere, özel yerlere dokunarak yapacağız bunu. Bugünkü dokunacağımız şeyler neler olacak? Bugün çocukların hayatından bahsedeceğiz biraz. Çocuklar yarı yıl tatiline girdi biliyorsunuz. Ne oluyor, ne bitiyor orada diye bunları konuşacağız. Ardından taksi dünyasına biraz gireceğiz ve tabii ki haberlerimiz olacak. Şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doçent Doktor Emel Sarı Gökten. Merhabalar hocam.
Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Doktor Emel Sarı Gökten, Çocuk Ergen Psikiyatrisi Uzmanıyım. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde çalışıyorum. Böyle çocuklarla ve ergenlerle ve onların anne babalarıyla birlikte çalışıyoruz.
Hocam çok zor bir alanınız var. Ben size söyleyeyim, hani çocukları, bir tane çocuğum olan bir insan olarak söyleyeyim. Size yaptığınız her işe saygı duyuyorum ama çok zor bir işiniz var diyeyim ben size. O ergen kelimesi özellikle beni çok geriyor. Biraz şeyden evet. Girelim isterseniz. Şimdi okullar tatil oldu. Birinci haftası doldu bu tatilin. Sizin geçen hafta gönderdiğiniz bir açıklama dizisi vardı. Biraz bundan başlayalım. Dijital detoks fırsatı olarak gördüğünüzü söylüyorsunuz ya da böyle kullanılması gerektiğini söylüyorsunuz. Yarı yıl tatilinin. Biraz bunu açabilir miyiz hocam?
Evet. Yani günümüzde ailelerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri çocukların çok fazla internet ortamında, telefonlarının ya da tabletlerinin başında çok zaman geçirmeleri ve çok keyif almaları bu zaman geçirmeden. Aynı zamanda da böyle sosyal etkinliklere karşı ilgilerinin azalması çocukların. Ve eskiye göre tabii aileler önceki o sosyal fırsatları da çok çocuklarına sunamadıklarından çok yakınıyorlar. Örneğin daha izole yaşadıklarından, böyle çok fazla akrabalarıyla içli dışlı olamadıklarından, çalışma hayatının o yoğun yorucu temposu nedeniyle bir şekilde çocukların o teknolojiye çok fazla esir olduğundan yakınıyorlar haklı olarak. Bu biraz böyle günümüzün aslında elimizde olmadan gerçekleşen, ortaya çıkan bir sorunu gerçekten de. Şimdi böyle ailelerle çalışırken tabii onlara bazı önerilerimiz oluyor. Örneğin bu önerilerden biri de en ufak bazı fırsatları, zaman aralıklarını sosyal etkileşim için kullanmalarını öneriyoruz. Yani mesela bu fırsatlardan biri de gerçekten semester tatili. Yani çocukların okula gitmedikleri, belki anne ve babaların da böyle birkaç günlük izinler alarak tatil yapabilecekleri bir dönem. Bu dönem ailenin böyle planlar yapması, beraber küçük tatil kaçamakları yapmaları ya da tatile gidemeyenlerin akraba ziyaretleri yapması çocuklarla hem birlikte vakit geçirmek için çok güzel zamanlar, hem de çocukların internet ortamı dışında başka şeylerden de keyif almalarını sağlamak amaçlı kullanabilecekleri bir dönem. Aslında bunu belirtmiştim ben.
Çocuklara başka bir dünyada mümkün diyebilmemiz gerekiyor sanırım, değil mi?
Evet, evet. Çünkü onlar tabii böyle teknolojinin içine doğdular ve dolayısıyla da başka keyif verici aktivitelerden çok yararlanamamış olabilirler. Yani bunu gözetmesi lazım anne babaların. O yüzden onlara böyle başka küçük şeylerden de keyif alma yolları sunulmalı. Başka küçük şeyler içerisinde de tabii en önemlilerinden biri sosyal etkileşim. Diğer insanlarla birlikte olma, vakit geçirme, birlikte akranlarıyla oyunlar oynama. Yani bunlar böyle internetteki bir oyunu oturup arkadaşıyla yan yana oynama değil. Hem hareket edebileceği, aktif olabileceği hem de sözel bir ilişki kurabileceği oyunları oynama şeklinde olmalı.
Anlıyorum sizi. Peki biraz şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum izninizle. Şimdi ben 1971 doğumluyum. Aşağı yukarı akranızdır diye düşünüyorum. Sizin sesiniz çok genç geliyor ama bunu biraz korkarak da söyledim. Neyse. Şimdi 1971 doğumlu olan biri olarak benim çağlarımda ben büyürken anne ve babalarım, babam beni televizyona çok bağımlı olacağımdan korkuyordu. Yani aynı şu anda teknoloji için söylediğimiz şeyler televizyon için söylüyordu. Annem bana kendi annesinin, anneannemin onu çok fazla radyo dinlemesinden korktuğunu dile getiriyordu. Hani böyle bir enteresan bir gelişme var ama bunların sonucunda ne bileyim hiçbirimiz böyle bir televizyon freak filan insanlar olmadık ya da olduk da belki farkında değiliz. Bunun kötü taraflarını göremiyoruz. Şimdi acaba dijital dünyada böyle bir yere götürüyor olabilir mi çocukları? Yani çok kötü bir şey olmayabilir mi acaba dijital dünya?
Çok kötü bir şey değil tabii ki çünkü çok da yararı var aslında. Yani doğru kullanıldığı takdirde yararları saymakla bitmez. Yani hayatımızı son derece kolaylaştıran bir şey erişkinler için konuşursak eğer. Yani bankacılık işlemlerimizden tutun. Yani arkadaşımızla yapacağımız görüşmeyi bile çok kısa, çok pratik, vakit kaybetmeden yapabiliyoruz. Evet. Çocuklar için de tabii ki doğru kullanıldığı zaman yararları var. Yani aslında biz teknolojiyi tamamen çocuğun hayatından çıkarın demiyoruz. Çocuğun hayatında olsun ve onu olumlu bir şekilde kullansın. Ama onunla beraber çocuk normal hayatın gündelik o sosyal ilişkilerini de yaşasın. Yani tamamen o dünyaya gömülmesin istiyoruz. Yani tek derdimiz o.
Anne ve babaların biraz ayarsız olmasından korkuyorum ben hocam. Yani açıkçası söylemek gerekirse. Ya çünkü çok şey yapıyorlar. Hani bilgisayarı hiç eline vermeyelim, hiç vermiyorlar. Şu çocuk işte hani ne bileyim oradan alması gereken güzel şeyleri görmezden geliyorlar. Yine az önce verdiğim örnekten yola çıkacak olursak ben bütün klasik müzik sevgimi televizyonda o herkesin hani o zamanlar aman izleme dediği televizyondan almıştım klasik müzik dinleyerek. Hani orada pazar günleri konserleri izleyerek büyümüştük. Aynı şekilde çocukların da buradan sanki alabileceği bir şeyler varmış gibi geliyor ama anneleri bunun ayarını nasıl tutturmalı onu tam bilemiyorum. Onu size sormak istedim.
Evet, yani sınırlamalar koyma konusunda biraz zayıf bir toplumuz aslında. Yani şöyle sınırlama koyalım dediğimizde tamamen yok etme, yani hayatından tamamen çıkarmayı algılayabiliyoruz. Aslında öyle değil. Yani hayatımızı o kontrol etmesin demek istiyoruz aslında. İnternet hayatımızı kontrol etmesin. Biz onu kontrol edelim, ondan faydalanalım. Çocuklara da bunu aşılayalım istiyoruz. Tabii bunu yapabilmek için önce anne babanın da bu konuda yani kendi öz kontrolünü sağlamış olması gerekiyor.
Harika bir
şey. Ama sıfırlamak yani tamamen hayatlarına çıkarmak zaten mümkün değil. Yani bunu yapmaya çalışan bir aile direkt çocukla çatışmaya başlıyor zaten. Yani aradaki ilişki bozuluyor. Yani sıfırlama şansı yok. Ama bunu ben de duyuyorum. Yani tamamen elinden aldık diyorlar ama çocuğu gördüğümde çocuk öfke içerisinde. Yani anne babaya böyle bir sınırlama yaptığı için yani tamamen elinden aldığı için yoğun öfke duyuyor. Yani bu noktaya getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Ayrı bir rahatsızlık ama konusu haline geliyor değil mi hocam çok elinden alınca da?
Tabii ki yani o anne babayla arasındaki ilişki tamamen bozulmuş oluyor.
Anladım.
Bir de üzerinde ciddi bir baskı, daha böyle nasıl söyleyeyim? Yani bir diktatör gibi tamamen onu hayatından çekmek doğru bir yol değil.
Yani internette onun videolarından bayağı var. Hani çocuğun elinden bilgisayar alıyorlar. Çocuk çıldırıp odada her şeyi sağa sola atmaya, kırmaya başlıyor falan gibi böyle videolarda dolaştı evet. İnternette. Peki sizi bulmuşken bu arada hani çocuk ergen psikiyatri uzmanıyla her zaman karşı karşıya gelme konuşma imkanımız olmuyor. Çok teşekkürler bu arada davetimizi kabul ettiğiniz için. Şunu sormak istiyorum size. Bu aşırı bilgisayarla ya da işte internetle iç içe olmanın getirdiği vakalar mutlaka karşınıza çıkıyordur. Biraz bu kötü şeyleri anlatarak aslında bunun gidebileceği yer konusunda fikir vermek istiyoruz ailelere. Bu konuda sizden birkaç görüş alabilir miyiz acaba?
Yani öyle olgular çok görüyoruz aslında günümüzde.
Ya sanki hiç böyle bir dünya yokmuş gibi bize sunuluyor bir yandan da. Hani çocuk kötü çok fazla bilgisayarla oynarsa ne hale gelebileceği, hani nasıl klinik rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda bize çok fazla örnek sunulmuyor. Bu gazetelere falan düşmüyor mesela. Bu konuda ben sizden görüş almak isterdim hocam.
Evet. Şöyle, genellikle eğer çocuk internet ortamına kendini fazla kaptırır ve bu artık çocuk için bir bağımlılık düzeyinde olursa, biz yavaş yavaş çocuğun hayatının olumsuz etkilendiğini şöyle görüyoruz. Bir kere ilk başta okul başarısı ciddi anlamda düşmeye başlıyor. Derslere olan ilgisi azalıyor. Daha izole olmaya başlıyor. Yani arkadaşlık ilişkileri zayıflıyor. Sınıf ortamında bile, okul ortamında bile arkadaşlarıyla daha az konuşur hale geliyor. Zihni sürekli o oynadığı oyunla ya da o YouTube'daki videolarla meşgul oluyor. Yani çocuk derste dinlemesi gerekirken ya da işte teneffüs aralarında arkadaşlarıyla oynaması gerekirken, konuşması gerekirken o sürekli işte o dijital dünyadaki şeylerle meşgul oluyor zihinsel olarak. Dolayısıyla sosyal ilişki zayıflıyor, ders başarısı düşüyor. Ben tabii ileri vakalarda okulu bırakmak üzere olan vakaları çok görüyorum. Yani okul devamsızlıkları ciddi anlamda artıyor. Kimisi işte okuldan atılmakla, biliyorsunuz bir sınır var okula devamla ilgili. Okula atılma durumuyla, okuldan atılma durumuyla yüz yüze kalıyor. Bunların bir kısmının mesela bunu hiç önemsemediğini görüyorum ergenlerin. Yani devamsızlık son derece artmış, aile kaygılı, işte okul diyor ki işte 3 gün daha gelmezse okuldan atılacak diyor. Ailenin ödü patlıyor ama çocuk için hiç önemli değil bu.
O çünkü o dünyayı algılayamıyor. Hani okula atılmak ne demek?
O tamamen sanal dünyanın etkisi altında ve gelecekle ilgili hedeflerini sorduğunuzda bir hedef gösteremiyor. Yani tamamen o dijital ortamla devam edeceğini, yaşamına onu düşünüyor. Biliyorsunuz artık böyle günümüzde bu oyunlarla ilgili ufak ufak bazı böyle mesleklerden bahsediliyor. Oyun oynayarak para kazanma gibi. Yani mesela birçok ergenin kafasında böyle şeylerin olduğunu görüyorum. Yani okumak gereksiz. Ben bu ortamda çok daha fazla paralar kazanabilirim. Niye kendimi yorayım gibi şeyler duymaya başladık artık.
Bizim zamanımızda eskiden hani gazinoya çıkıp şarkı söyleyerek zengin olmak isteyenlerden çok da bir farkı yok herhalde. YouTube'a çıkıp zengin olmak isteyen çocukların.
Evet, gibi işte yani akademik başarıyı düşürmesi, sonra çocuğun sosyalliğini azaltması. Sosyalliğin azalması özellikle ergenlik döneminde ciddi depresyonlara neden oluyor. Yani daha keyifsiz, hayattan keyif almayan, sanal ortam dışında hiçbir şeyden bir zevk almayan insanlar oluyorlar.
Peki hangi noktada bir uzmana danışmaları artık zorunlu hale gelebilir? Yani aileler neye bakarak artık seni bir yere götürmemizin vakti geldi demeliler çocuklarına?
Yani eğer yavaş yavaş akademik başarıyı ya da derslerini eskisi kadar önemsemediğini fark ediyorlarsa, mesela burada başvurmaları gerekir. Çünkü artık öbür tarafa geçince, yani böyle okulu hiç umursamaz, geleceğini hiç umursamaz hale geldiğinde, o bağımlılık iyice oturduğunda tedavi edilmesi daha zor hale geliyor. O yüzden daha öncesinde bir kere baştan önlemler almaları çok önemli. Ama önlemlerine rağmen işin içinden çıkamadıklarını hissediyorlarsa da mutlaka bir uzmana danışmaları lazım.
Anlıyorum hocam. Peki şunu da sormak istiyorum ben size. Şimdi mesela dijital cihazları, alet, oyuncak, artık adını ne koyarsak koyalım. Bu dijital cihazları çocukların hayatından çok kısıtlı bir vakte sıkıştırdıklarında çocuklar sanki bunları elde edince şeye çok büyük bir hayallerine kavuşmuş gibi oluyorlar. Ama aileler bunu her daim çocuklarına verseler, çocuklar için hayatlarının sıradan bir parçası olsa acaba daha mı az kullanırlar ya da daha mı dikkatli kullanırlar? Ne dersiniz?
Şimdi bu durum biraz çocuk çocuktan çocuğa değişen bir
değil
şey.
Değil mi? Tek yani bir formülü yok.
Mizacıyla çok çok alakalı. Şimdi mesela bu söylediğiniz ikinci şıkkı ben kendi evimde çocuklarıma bunu yapıyorum. Ve
ben de elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum, o yüzden size sormak
evet,
istedim.
Evet, böyle bir risk olmadığını görüyorum. Çünkü bakıyorum ki orada zaten 15 dakika vakit geçirdiği zaman onu bırakıp dersine dönüyor. Ya da işte oyuncaklarıyla oynamaya dönüyor. Yani ve bunu suistimal etmediğini görüyorum. Yani ufak bir zaman geçirme ya da eğlenme amaçlı kullanıp sonra kenara bıraktığını görüyorum. Dolayısıyla bununla ilgili benim böyle çok yoğun bir kaygı yaşamama gerek yok.
Evet.
Ama her çocuk böyle değil. Şimdi özellikle böyle daha hareketli, odaklanması biraz daha zayıf çocuklar ekrana daha hızlı bağımlı hale gelebiliyorlar. Yani bilgisayar oyunlarına ya da videolarına daha hızlı bağımlı hale gelebiliyorlar. Yani mesela ailelerden bunu çok duyuyorum. Kimi aile diyor ki yani çok ilgisi yok onun ekrana. Televizyona da çok bakmaz. Şeyden de çabuk sıkılır diyor. Ama kimi aile diyor ki yani bıraksam 24 saat onun başında geçirebilir. Müthiş bir ilgisi var. Müthiş bir odaklanması var ekrana. Şimdi böyle bir çocuk riskli bir çocuk. Yani böyle bir çocukta bizim biraz daha uyanık olmamız gerekir anne baba olarak.
Evet. Evet, evet. Peki şu da herhalde çok aşikardır ama ben gene de sormak isterim. Çocuk biraz da anne babasından ne görüyorsa onu taklit etmeye meyillidir, değil mi?
Kesinlikle.
Ya anne
kesinlikle.
Sürekli elinde telefon varsa herhalde çocuk da yok ya ben telefonla uğraşmayayım hiç demez herhalde.
Tabii ki yani çocuklara çift mesaj vermiş oluyoruz. Yani bir anne baba çocuğun internette ya da telefonunda çok vakit geçirmesinden rahatsız olup onu sürekli uyarırken ya da bununla ilgili sürekli işte eleştirirken çocuğu kendi telefonu sürekli elinde ise ve ben bunu çok duyuyorum ergenlerden. Yani benim telefonda vakit geçirmemden rahatsız oluyor ama kendi sürekli sosyal medyada.
İşte buyurun.
Mesela. Yani o yüzden kendi davranışımız çok önemli. Çocuklara model olmak, doğru mesaj vermek çok çok önemli.
Süpersiniz ya vallahi bu mesaj bence çok önemli. Ve son olarak da size şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi çocukların hani bu yeni dünya ile beraber benim takip edebildiğim kadarıyla dikkat süreleri çok kısaldı. Yani sürekli kendilerini aşırı derecede uyaran şeylerle ve kısa zaman dilimleri içinde bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani mesela ne bileyim bir yazı okumak yerine video izlemeyi oradan bilgi almayı yeğliyor. Mesela bizim eğitim sistemimizin de belki bu dijital dünyaya adapte olması gerekir mi? Bu çünkü sanırım genlerimize yerleşiyor artık. Yani çocuklar 5 dakikanın üstünde onların dikkatini üst seviyede tutmaya imkan ve ihtimal kalmadı gibi görüyorum ben.
Evet, evet. Aslında şu an birçok okulda bu tarz eğitim sistemlerine geçiliyor. Bir kısmında geçildi. Yani ödevler bile daha dijital ortamda veriliyor. Sorular, yani öncesinde tekst şeklinde verilen sorular şu an böyle bir okul uygulamasıyla tablet üzerinden yapabilecekleri şekilde veriliyor. Ve o zaman gerçekten daha böyle keyifli yapabiliyorlar. O soruları, takipleri, okumaları daha hızlı olabiliyor. Yani buna ufak ufak geçiliyor. Belki önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş devlet okullarında bile bu tarz uygulamalar yapılabilir yani.
Artık kaçınılmaz hale geldi herhalde değil mi hocam?
Evet, evet tabii. Yani artık teknolojiye alıştık hepimiz. Çocuklarımız zaten alışmayı bırakın onun içine doğdular ve tamamen onlar böyle bir hayatı bilerek büyüyorlar.
Biraz belki bizim de aileler olarak o konuya adapte olmamız gerekiyor herhalde. Biraz bunları bazı taraflarını kabullenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
Evet, bizim çok donanımlı olmamız lazım. Yani biz interneti, sanal alemi yani iyi bilmeliyiz. Çünkü biz hiç bilmezsek o zaman çocuğu kontrol etme ya da çocuğu doğru yönlendirme şansımız olmaz. Yani bizim bu konuya hakim olmamız çok önemli. Yani neyi nasıl kullanacağını ona öğretmemiz, mesela kişisel bilgilerin gizli olduğunu, bunları sanal ortamlarda yazmaması gerektiğini önce anne baba bilecek ki çocuğa öğretecek. Ya da kendi aile içerisinde evde kullandığı internet paketinin belli sınırlamaları olması gerektiğini bilecek, o güvenlik şifrelerini kullanması gerekir. Yani bizim böyle teknolojiyi hiç bilmeden çocuklarımızı doğru büyütme şansımız yok.
Yani şöyle yaşadığım bir olayı ben size aktarmak isterim. Mutlaka siz de böylesi vakalarla karşılaşıyorsunuzdur. Şimdi çocuklar kulaklarına kulaklık takıyorlar ve oynuyorlar. Hani oyun oynarken birbirleriyle kulaklık ve mikrofon vasıtasıyla konuşuyorlar. Bizim çocuk da ben hani kulaklık takmasın ki kimle ne konuşuyoryu biz de bilgi sahibi olalım. Hani olur olmaz insanlarla konuşmasın diye böyle bir şey yaptık. Fakat şöyle şeyler yaşadık biz. Mesela çocuk karşı taraftan gelen seslerle çocuk tamam komut veriyor. Şuraya gidelim, buradan gelelim falan diye. Ama arka planda anne ve baba kavga ediyor ve bunu bütün dünya dinliyor o sırada. Arka plandık konuşmalar ama bunu mesela anne babanın öyle bir şey olabileceğinden hiçbir fikri yok.
Evet.
Çok
evet.
Acayip şeyler yaşanıyor yani bunu aileleri eğitmemiz lazım. Hocam biz bu görüşmemizi bir başlangıç olarak alalım. Orta uzun vadede bu ailelerin de yapması gereken şeylerden özellikle de mesela çocukların nasıl bilgilendirmeleri gerektiğine dair sizden bilgiler almak isterim. Çünkü bu işin hani sanal zorbalığı var şey vesaire konuları evet. var. Gerçekten de içinden çıkılmaz konular bunlar. Ben sizi tekrar mikrofonlara alabilmek isterim orta uzun vadede.
Tabii ki. Ben de çok isterim.
Çok teşekkür ederim hocam. Sayın doçent doktor Emel Sarı Gökten'le görüştük. Görüşmek üzere diyorum hocam.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar tekrar.
Saygılar, sağ olun. Evet, çocukları bu şekilde bir üstünden geçmiş olduk. Şimdi böyle çocuk demişken çocukların oluşturduğu bir gruptan Kids United'dan yine içinde çocuk geçen Loiseau L'Enfant şarkısını dinleyelim. Ardından birlikte olacağız.
Qui voit passer au loin les oiseaux
Comme l'oiseau bleu survolant la terre Vois comme le monde est beau
Beau le bateau dansant sur les vagues Ivre de vie, d'amour et de vent Belle la chanson naissante des vagues Abandonnée au sable blanc Blanc l'innocent, le sang poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Ben Serhat Ayan. RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi programının ikinci yarısında haftanın kapanışında sizlerle birlikteyiz. Konuşmaya devam ediyoruz yeni şeylerden. Önce çocuklardan bahsettik. Şimdi İstanbul'un biraz ulaşım sorununa girelim istiyorum. İstanbul'un ulaşım sorununu en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi İstanbul'daki taksiler. Evet, gerçekten de hem trafiği hem bizim ulaşımımızı çok ve yakından ilgilendiriyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde yepyeni bir oluşum gördük Türkiye'de. Karim'i gördük. Buradan çok değerli bir konuğumuzu mikrofonlara davet ettik. Sayın Can Ayhan, merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat Bey.
Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Can Bey? Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki de ben Can Ayhan, Karim'in Türkiye operasyonlarından sorumluyum. Türkiye operasyon müdürüyüm. Evet. Bununla ilgili olarak yaklaşık 15 ülke, 120 şehirden sonra Karim'de İstanbul'da taksilerle beraber yol alıyoruz ve bu anlamda kullanıcılarımıza uygulama üzerinden araç taksi çağırma hizmeti veriyoruz.
Valla 21 Ocak'ta ben sizin toplantınıza gelmek istedim ama radyo günümdü. Denk düşüremedik bir türlü.
Sakine bekleriz.
Sağ olun inşallah. O yüzden de sağ olun, size davet ettim. Siz de bizi kırmadınız. Geldiniz mikrofonlarımıza. Şimdi biraz o toplantıdan bahsedelim. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ile birlikte bir uygulama başlattınız. Biraz bundan söz edebilir misiniz?
Tabii ki de doğrudur. Karim olarak biz her zaman değişimin, gelişimin yanındayız. Bununla ilgili olarak bulunduğumuz, faaliyet gösterdiğimiz her pazarda bunu nasıl yapabiliriz diye üzerine çalışmalar yapıyoruz.
Evet.
Bu anlamda Karim olarak bizlerin önemli parçalarından bir tanesi de kaptanlarımız. Biz şoförlerimize kaptan diyoruz. Nasıl bir geminin, bir uçağın kaptanı varsa, kontrol onlardaysa da yollarda yolcularımızın can güvenliğinden, aracın sürüşünden ve gidecek istikametten kaptanlarımız sorumlu olduğu için de Karim kaptanları olarak adlandırıyoruz kendilerini.
Güzel tanım.
Bununla ilgili olarak Türkiye'deki tüm bileşenlerle, tüm paydaşlarla iletişim halinde bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bunun bir parçası da Birleşik Taksiciler, Taksi Şoförleri Derneği. Şoförler üzerine kurulmuş Türkiye'deki taksi şoförlerini ilgilendiren en büyük derneklerden bir tanesi. Bunlarla beraber bir sponsorluk anlaşması babında bir yola girdik. Ve bu yolda aslında bu sektörü nasıl geliştirebiliriz? Nasıl yeni projeler üretebiliriz? Ve kaptanlarımıza katkı sağlayacak, sektörün gelişimine katkı olacak ve iyileştirme yapılacak projeler üzerinde beraber çalışacağız.
Evet.
Bunun en önemli parçalarından bir tanesi de kaptanlarımızın eğitilmesi ve onların desteklenmesine yönelik olacak.
Süper.
Tabii ki çok çeşitli projelerle yine Birleşik Taksiciler Derneği ile beraber hem İstanbul'un halkına hem de tüm kullanıcılarımıza, taksi kaptanlarımıza bu hizmetleri daha iyi bir şekilde sağlayabiliyor olacağız.
Harika. Peki biraz şuradan girmek istiyorum. Karim dedik fakat Karim'i biraz sizden alabilir miyiz? Karim nedir? Nasıl kurulmuş bir şirkettir? Ne yapar, şimdiye kadar neler yaptı? Biraz bunları alalım sizden.
Tabii ki de. Biz biraz önce de bahsettiğim gibi 15 ülke oldu. 120 şehire ulaştık. 1 milyonun üzerinde bir kaptan sayısına ulaştık bulunduğumuz bölgelerde. Ve 35 milyon gibi bir kullanıcıya ulaştık. Bunu da çok kısa bir zamanda yaptık. 2012 yılında başlayan faaliyetlerimizle çok hızlı büyüyerek Orta Doğu'nun en büyük teknoloji firması ve aslında araç çağırma hizmetlerinin yanında da birçok yeni uygulamalar ekledik bulunduğumuz bölgelerde platformumuza. Bununla ilgili olarak bölgenin unicorn olarak adlandırılan, yani değeri 1 milyar doları geçmiş şirketlerden bir tanesiyiz ve tek şirketiyiz aslında bu bölgeden çıkan.
Evet.
Kurulmuş amacımızın hedeflerinden bir tanesi bu bölgeden çıkan ve bu bölgeye hizmet eden bir firma olabilmek. Amaçlarımız arasında insanları daha iyi bir yaşam için onların hayatlarını kolaylaştırmak ve bunu yaparken de çevremize ilham veren bir firma olmayı hedefledik. Bizler teknolojinin sağladığı kolaylıkta güzellikler buluyoruz ve bunları da aslında tüm kullanıcılarımıza sunuyoruz diyebiliriz. Türkiye'de de artık taksilerle beraber bu hizmeti tüm kullanıcılarımıza sunuyor olacağız.
Şimdi taksi deyince Türkiye'de bu taksi uygulamaları epeyce tepki topladı. Oradan buradan hani hangi uygulama gelirse gelsin mutlaka ya taksicilerden ya vatandaşlardan tepkiler aldı. Siz bu tepkileri farkındasınızdır diye biliyorum. Bu anlamda sizin bu uygulamalardan farkınız nedir?
Tepkiler veya yani, çeşitli görüşler her zaman mutlaka olacak.
Değil mi?
Bununla ilgili olarak tabii ki aslında bir değişimi yapmak, bir başarı hikayesini ortaya çıkarmak bir süreçtir. Ve bunun için aslında Karim olarak biz elimizi taşın altına koyduk. Yaptığımız çalışmalarda aslında dersimizi çok iyi çalıştık. Hem lokalleşme anlamında hem de neler yapabileceğimiz, üreteceğimiz projeler hakkında çok iyi çalıştık. Bununla ilgili olarak da bir parçası da Birleşik Taksiciler Derneği ile yaptığımız anlaşmaydı aslında.
Evet. Biraz o anlaşmayı açabilir miyiz? Hani bizim hayatımıza nasıl dokunacak bu?
Tabii ki de. Biz hali hazırda zaten kaptanlarımızı kayıt yaptığımız zaman çeşitli hem güvenlik, yani geçmiş güvenlik aşamalarına bakıyoruz. Bunlarla ilgili olarak belediyemizin verdiği taksi toplu taşıma kullanım kartını istiyoruz. Bu toplu taşıma kullanım kartını almak için kaptanlarımız psikoteknik testlerden artı geçmiş sabıka kayıtlarına kadar varılan çok detaylı bir süreçten geçiyorlar.
Dün bir taksiciyle konuştum. Gerçekten de kolay değilmiş onu almak. Yani her gelene verdikleri bir kart değil diye anlıyorum.
Aynen. Bununla ilgili olarak hali hazırda birçok başvuru alıyoruz. Bu kartı almamış ve başvurusu tamamlanmış kaptanlarımız da oluyor. Dolayısıyla her geçen gün filomuzu büyütüyoruz bu anlamda. Biz bu anlaşma kapsamında zaten temel eğitimler veriyoruz. Müşteri memnuniyeti, öfke kontrolü, iletişime yönelik temel eğitimler veriyoruz. Aslında burada Karim'in en büyük farklılıklarından bir tanesi de bunları yaparken tüm kaptanlarımıza dokunuyoruz. Tüm sektöre dokunmaya çalışıyoruz. Aslında bizim bileşenlerimizden bir tanesi de yolcularımız. Yolcularımıza da aynı şekilde dokunmaya çalışıyoruz. Ama bu hizmeti sunabilmek için kaptanlarımızın Karim standartlarında gerçekten Karim kaptanı olmasını istiyoruz.
Nedir mesela bu standartlardan örnekler verebilir misiniz?
Tabii ki de bizler örneğin kaptanlarımızdan herhangi bir yol gözetmeksizin, kısa yol veya
uzak mesafe, kısa mesafe
saatine bakmaksızın bir çağrı geliyorsa bu çağrıya gitmeleri, onları oraya başarılı bir şekilde yolcularımızı alıp onları en iyi şekilde gidecekleri yerlere en güvenli şekilde ulaştırmalarını bekliyoruz. Yine aynı şekilde her zaman saygı, anlayış, empati bunlar üzerine duruyoruz. Bunları sürekli her mesajlarımızda, her toplantılarımızda ve kayıt aşamasındaki tüm eğitimlerimizde kaptanlarımızı aslında aşılıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili olarak çok güzel geri tepkiler de alıyoruz yolcularımızdan. Şu anda çok iyi ama tabii ki BTD ile beraber bunu bir üst seviyelere çıkartıp, çıtayı biraz daha yükseltip, biraz daha farklı programları da aslında hayata geçirmek istiyoruz. Bunların arasında İstanbul tarihi, önemli yerler, ileri sürüş teknikleri, ilk yardım ve temel anlaşabilecekleri. Sonuçta İstanbul kozmopolit bir şehir ve birçok turist geliyor. Karim ülkelerinden de geliyorlar. Evet. Bizim bulunduğumuz bölgelerden de çok fazla turist geliyor. Bunlarla ilgili olarak da temel yabancı dillerini mutlaka sağlamak istiyoruz kaptanlarımıza.
Süper. Şimdi taksicilerle benim yaptığım görüşmelerde sizin de basın toplantısında vurguladığınız çok enteresan bir detayı söylediler. Tekerin boş dönmemesi kavramı. Şimdi tabii biz müşteri olarak bunu tam bilmiyoruz ama hani taksinin müşterisiz bir vaziyette dolaşmamasını sağlamak hem trafik için iyi bir şey hem taksici için iyi bir şey diye anlıyorum ben bunu. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Evet, aslında bu tekerin boşa dönmemesi biliyorsunuz sonuçta zamanla yarışıyor taksi kaptanları ve taksi camiasına hizmet eden arkadaşlarımız. Dolayısıyla çok stresli trafik ve yoğun bir iş temposundan geçiyorlar.
Evet.
Dolayısıyla burada aslında zamanla yarışıyorlar kazançlarını arttırmak, daha fazla yolcuya ulaşabilmek adına. Biz bunu uygulamamız üzerinden çok basit bir şekilde aslında kaptanla yolcuyla en yakındaki kaptanı buluşturarak yapıyoruz. Dolayısıyla ve yolculukları tamamlanmadan yeni bir yolculuğa atama şeklinde kaptanlarımızın boş kalmamasına yönelik uygulamamız var. Bununla ilgili olarak kaptanlarımız Karim üzerinde bulundukları süre içerisinde veya bir yere gittikleri zaman boş dönmemeleri adına, dönerken yolcu alabilmeleri adına, araç değişimi yapacaklarsa gidecekleri yönde yolcu alabilme adına tüm bu düzenlemeleri yine Karim uygulaması üzerinden yapabiliyoruz.
Bunlar sırf taksiciler için değil, dediğim gibi İstanbul trafiği ya da işte hangi şehirdeyseniz oranın trafiği için de çok önemli değil mi?
Mutlaka. Sonuçta araçlar trafikte veya yol kenarlarında bekledikleri zaman bununla ilgili birçok sefer çeşitli yerlerde trafik yoğunlaşmaları olabiliyor. Bunların aslında bir anlamda önüne geçebiliyoruz diyebiliriz.
Evet ya, o sağdan giden saatte 5 kilometre hızla giden taksilerden bizi kurtarırsanız yani bunun sevabı çok büyük, ben size öyle söyleyeyim. Hani bırakın işin maddi tarafını, inanılmaz bir şey sağlanacak. Peki şimdi taksicilerin bir de açısından baktığımızda onların yine en çok önem verdiği şeylerin başında gelen onların güvenliği. Siz bir anlamda taksiye kimin binip indiğini görerek onların da güvenliğini sağlamış oluyorsunuz diye anlıyorum.
Doğru. Bununla ilgili olarak hem kaptan tarafında hem de müşteri tarafında.
Tabii iki tarafta değil mi?
Her iki tarafta aslında kiminle yolculuk yapacağını ve hangi rotayla gideceklerini ve birbirlerine bilgilendirmelerini görebiliyorlar. Ayrıca yolculuk bitiminde yine memnuniyetlerine göre bir puanlama yapıyorlar. Bunlar da kaptanlarımızın yıldız puanlarına yansıyor. Dolayısıyla yolcularımız bu anlamda tercihlerini seçiyorlar. Doğru kaptanla buluşabiliyorlar. Bizler performans analizlerimizi yaparken daha iyi neler yapabiliriz veya gelen bildirimler nasıl? Buna göre ödüllendirmeler veya daha iyi geliştirmeler yapabileceksek kaptanlarımız için bunları yapabiliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli prosedürler. Tabii ki güvenlik dediğimiz zaman bizim için önemli veya güvenilirlik dediğimiz zaman kaptanlarımız da dediğim gibi biz her kaptanımıza dokunuyoruz. Bize her zaman ulaşabiliyorlar. Bizlerin kaptan destek hattımız üzerinden bize sürekli yazabiliyorlar. Bununla ilgili olarak sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz ve kaptanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz.
Harika.
Herhangi bir yolculukta sıkıntı yaşadıkları zaman bunları çok yakından takip edip onlara özel yolculuğun doğru bir şekilde, sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gerekli desteği her zaman oluyoruz. Aynı imkanları yine yolcularımız için de sağlıyoruz aslında.
Harika. Yani umarım bu yolda hep birlikte şu İstanbul ya da işte İstanbul, Türkiye'nin büyük şehirlerinin trafiğini bir şekilde üstesinden geliriz. Bu arada sadece İstanbul'da değilsiniz diye anlıyorum değil mi?
Adana'da da faaliyetlerimiz var. Adana'da İstanbul'la beraber
giderek yayılıyorsunuz.
Adana'da yani hizmet veriyoruz. Amacımız tüm Türkiye'de 81 ilde bu faaliyetleri, bu operasyonları tüm kullanıcılarla buluşturabilmek aslında.
Peki orta uzun vadeli hedeflerinizi sorsam size Türkiye'de?
Biz bir öncelikle biz burada kalıcı olarak buradayız. Bizim hedeflerimiz tabii ki şu anda taksilerle hizmet veriyoruz ve aslında biz bir değişimi başarmak istiyoruz. Bunun için sadece kaptanlarımıza değil yolcularımıza da büyük bir pay düşüyor. Onların katılımıyla arzulanan şekilde bu değişimi gerçekten başarmak istiyoruz. Öncelikle hedeflerimizden bir tanesi bu hedeflediğimiz ve farklı bir Karim kaptanı, farklı bir Karim taksisi sunabilmek ve zaten bununla ilgili çok detaylı çalışmalar yapıyoruz bunların. Şu anda kullanıcılarımız da aynı şekilde bu Karim standartlarında yolculuk yapabilir durumdalar ama Türkiye ile ilgili olarak dediğim gibi biz Türkiye'nin her ilinde olmak istiyoruz. Her bölgede, her kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Bunun dışında tabii ki de şirket olarak yaptığımız çeşitli farklı faaliyetlerimiz var. Örneğin ödeme sistemleri üzerine Karim Pay diye bir ödememiz var. Karim Box diye yemek siparişleri üzerinde uygulamalarımız var. Bunları da önümüzdeki süreçlerde ülkendeki durumlara göre ve incelememiz doğrultusunda hayata geçirebiliriz. Bunlarla da yine yolcu ve kullanıcılarımıza sunabiliriz.
Vallahi yemek deyince beni benden aldınız. Umarım bir an önce şey yapar. Son olarak size şu soruyu yöneltmek Buyurun. İstiyorum. Yine taksici arkadaşlarla konuştuğumda mutlaka bunu sormalısın diye verdikleri bir soru bu. Sizin verdiğiniz hizmet karşılığında belli bir yüzde alıyorsunuzdur muhtemelen. Bunun yüksek olup olmayacağını sordu taksici arkadaşlar. Ben dedim herhalde sizin harcayacağınız benzinden vesaireden daha düşük bir şeydir bu ama size bu soruyu yönlendirmiş olayım. En azından sormuş olayım. Şu anda bizi dinliyorlar zaten taksici arkadaşlar.
Bizim Karim'de biz %'lik bir uygulamamız yok. Biz sabit bir ücret alıyoruz.
Aa, süper.
Yani aslında kısa mesafe de olsa veya 100 liralık bir yolculuğa da gitse burada sabit bir 1.75 gibi bir tutar alıyoruz kendilerinden. Bu aslında...
Müşteri edinme maliyeti olarak 1.75 herhalde çok büyük bir rakam değil.
Evet, Karim yolcuları da biraz daha uzun mesafeli gidiyorlar. Evet. Borsamaları da daha yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bunların kararını verirken de aslında tüm camiayla görüşerek, tüm taksi kaptanlarımızla görüşerek, çeşitli oda derneklerle görüşerek aslında bu kararları alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda gayet uygun ve avantajlı. Aslında biz kaptanlarımızın sadece... ceplerine daha fazla kazanç değil, aslında ceplerinden çıkabilecek olan kısmını da çok önem veriyoruz. Dolayısıyla yaptığımız her projede bunları da değerlendirerek yapıyoruz açıkçası.
Yani toplam sahip olma maliyetinde siz kaptanlara bayağı avantaj sağlıyorsunuz diye anlıyorum zaten bütün söylediklerinizden.
Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde güzel haberleri yine paylaşıyor olacağız kaptanlarımızla. Çok önemli, güzel projeler üzerine çalışıyoruz.
Dört gözle bekliyoruz Can Bey.
Kaptanlarımız ve İstanbul halkıyla kullanıcılarımızla da bunları buluşturacağız.
Vallahi yabancı dil bilen, ilk yardım bilen, gideceğimiz adresi bilen şoförleri, kaptanları diyeyim başımızın üstünde yeri var. Bunu da bize sağladığınız için de size ayrıca teşekkürü borç biliyorum ben.
Ben teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Biz sizleri ve tüm herkesi, dinleyicilerimizi Karim platformunda buluşmaya bekliyoruz. Gerçekten güvenerek, kaliteli ve güvenliğe önem veren bir yolculuk yapmak istiyorlarsa bunu Karim'de bulabileceklerini söyleyebilirim.
Çok teşekkürler Sayın Can Ayhan. Yine bu oluşan durumlarda ne oldu, nereye geldik bunu da ileriki bir vadede size bağlanıp tekrar sormak isterim ben de.
Çok teşekkür ederim Serhat Bey vakit ayırdığınız için. Çok
sağ olun,
teşekkürler.
Sevgiler, saygılar.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, taksileri de böylece yani İstanbul'un, Türkiye'nin iki büyük sorununu, çocukları ve taksileri böylece halletmiş olduk bu programımızda. Tamam ya, ülkenin sorunlarını yavaş yavaş çözüyoruz. Hemen buradan yerel seçimlere aday olarak girsek mi acaba diye de düşünmüyor değilim. Yok ya, bizim ne işimiz var orada? Neyse, onu geçelim. Biraz şimdi haberlere doğru gelelim. Yani bu hafta neler oldu, neler bitti? Gerçekten de enteresan haberler var. Üstünde konuşmaya çok gerektiren haberler var. Bunları size yine Yeni Şeyler rehberi farkıyla sunmak isterim. Evet, haberlerin başında şimdi yeni çıkan bir telefon bana çok enteresan geldi. Bunu size paylaşmak istiyorum. Teknosafari.com'dan bu haber. Dünyanın ilk deliksiz ve düğmesiz telefonu satışa çıkmış. Meizu Zero diye bir telefon bu. Deliksiz düğmesiz derken gibi baktı sevgili Onur da bana. Dikkatle ne diyorsun sen diye. Ya şöyle bir telefon. Üzerinde hiçbir fiziksel tuş ya da USB girişi bulunmuyormuş telefonun. Böyle bir telefon. Dümdüz tuğla gibi telefon yani. Cihazın üzerinde USB girişi, ses açma kapama tuşu, güç tuşu, hatta SIM kart yuvası yokmuş. Böyle bir telefon bizleri bekliyor. Dört gözle bekliyoruz biz de bu telefonu. Hakikaten merak ettim nasıl olacağını. Şimdi telefon demişken bir Apple tarafına girelim ama Apple'ın telefon tarafına değil. Apple akıllı araba için çalışmalar yapıyordu. Mutlaka duymuşsunuzdur bunu. Akıllı araba için çalıştırdığı 200 kişiyi işten kovmuş. Ya sizin yaptığınız iş iş değil demiş artık. Ne demiş bilmiyorum. Haberin detayına bakalım. CNBC bu haberi yapmış. Perşembe günü dün yapılan açıklamada Apple'ın otonom araç grubu Project Titan'dan 200'den fazla çalışanı görevden aldığı dile getirilmiş. Projeden çıkmak için... Yani bunu hani projeden adam çıkartma değil, hani bu işi daha ileri götürmek için yaptıklarını dile getirmişler. Oradan bir yetkili şöyle bir şey söylemiş. Ekip çalışmaların 2019 için birkaç kilit alana odaklandığından bazı gruplar şirketin diğer bölgelerinde makine öğrenmesini yani makine bilgilendirilmesini ve diğer girişimleri destekleyecekleri Apple genelindeki diğer projeleri taşıdım demiş. Yani işten adam atma değil, orada çalışanı işte atıyorum tablette çalıştıralım, bilgisayarda çalıştıralım mı demişler artık bilmiyoruz, onu göreceğiz yakın uzun vadede. Ve haftanın hemen Facebook haberine girelim. Facebook olmadan olur mu? Olmaz. Facebook 200'lük yapıyor haberi var. Ya gerçekten de böyle bir haber var. Nasıl bir 200'lük? Hemen bakalım, haberin detayını okuyalım size. Facebook herkese aynı davranışı göstermiyor. Kimi ülkeye öyle, kimi ülkeye böyle, kimi vatandaşlık grubuna şöyle böyle diye davranıyor. Ve tam da global bir şirket gibi davranmıyor. Yani kurallarını global bir şirket gibi koymuyor. Nasıl, bunun örneği ne? Hemen örneğini verelim size. Öğrenim gördüğü Almondsbury Lisesi'nde İngiliz bir öğrencinin saldırısına uğrayan Jamal isimli çocuğun avukatları aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi EDL'nin hareketinin kurucusu Tommy Robinson'ın Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medya devine dava açmaya hazırlandıklarını söylemiş. Ya şimdi bakın, İngiltere'deki ırkçılık durumu, hani oradaki halkın durumu malumunuzdur. Çocuğun adı Cemal. Neyse. Şimdi İslamofobik protestolar gerçekleştirilmiş. EDL'nin kurucusu Robinson Facebook hesabından paylaştığı videoda Cemal'ın masum olmadığını belirtmiş ve İngiliz bir öğrencinin Müslüman kız öğrenciler tarafından darp edildiğini, o sırada Cemal'ın da kızı tekmelediğini ve ısırdığını söylüyor. Yani böyle bir şey var ve bu video kaldırılsın şeyine Facebook işte öyle taraftar olmamış. Neden? Çünkü bir İngiliz karşısında bir Müslüman öğrenci. Facebook onu kaldırılsın deyince hangisinin tarafını tutacağını, kaldırıp kaldırmayacağını neye göre seçtiğini de buradan bir şekilde görmüş oluyoruz. Facebook global bir firma olmak istiyorsa gerçekten global kararlar almak zorunda durumunda birazcık. Geçelim bir sonraki haberimize. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan, mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi ve sona eren adil kullanım kotasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. Sayan, AKK'nin kaldırılması konusunda şu an süreci gözlemlediklerini, tarifi fiyatlarının artacağı yönde eleştiriler olduğunu belirtmiş ve şöyle devam etmiş. Demiş ki, şu an sunulan fiyatlar konuşulduğu şekilde değil. Yani ilk konuşulduğu şekilde değil. İlk başta operatörler acaba fiyatlandırmalar ne yapabiliriz diye çıktılar. Ama biz onlara durun kardeşim olmaz öyle dediğimizde durdular demiş. Yani hani biz söylemiştik ya, buradan da dile getirmiştik. Fiyatlar artacak, fiyatlar şöyle olacak böyle olacak dedik. Fiyatlar bir şekilde üstünde konuşulmamaya başlandı. Meğerse niye konuşulmamaya başlanmış? Çünkü bakanlık, yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onlara durun kardeşim olmaz demiş. Yani durun kardeşim olmaz lafıyla biz şu anda daha ucuza internet kullanıyoruz. İnşallah ara ara durun kardeşim olmaz, durun kardeşim olmaz derler, bunları sıralarlar. Fakat şimdi serbest piyasa ekonomisinde durun kardeşim olmaz nasıl bir kanun ve regülasyondur? Bunu orta uzun vadede sizlerle tartışalım sonrasında. Evet, bir Apple haberi daha verelim. Apple iOS 12.1.3 diye bir güncelleme geldi. Bu güncellemede ciddi bir sorun tespit edilmiş. Telefonların hücresel veri sinyalini sonlandırdıkları ortaya çıkmış. Yani siz güncellemenizi yapıyorsunuz, telefonla konuşurken çotonak diye telefonunuz kesiliyor. Apple bize bunu da sağladı ve üstelik en pahalı telefon olarak bunu sağlaması çok güzel bir şey. Geçelim İngiltere'ye gidelim. İngiltere demiştik başta. İngiltere'den bir haber verelim sizlere. İngiliz takımının başına robot teknik adam getirilmiş. Robot. Bizde Şenol Güneş, Fatih Terim, Abdullah Avcı vesaireler konuşulurken orada robot teknik adamlar işin içine girmişler. Haberin detayına bakınca zaten aslında oradan girse tamam ya, olur o demek siz de mantıklı makul bulacaksınız. İngiltere 7. lig takımlarından Wingate Finchley robot teknik adam göreve getirerek yeşil sahalarda bir ilke imza atmış. 7. lig ne ya? 7. lig. Hani biz eskiden 3. lig falan vardı. Sonra işte Süper Lig oldu, bir şeyler oldu. 1. liglerin falan yeri değişti. Hala duruyor mu 3. lig bilmiyorum ama 7. lig var adamlarda ya. 7. lig. Ne yapıyorlar? Evden çocukları mı alıp gidip oynatıyorlar? Hani her sahada oynayana bir lig mi kurmuşlar? Nasıl bir şey? 7. lig nedir yani? Neyse, kulüpten yapılan açıklamada yapay zeka ile en iyi takım oluşturulmak için bazı maçlarda yapay zeka sisteminin kullanılacağı belirtilmiş. Haber Sputnik'ten. Sputnik'in haberine göre robot teknik adam ilk sınavını amatör takımlardan Whitehawk karşısında 9 Şubat'ta verecekmiş. Şurunun şurasında hiçbir şey kalmadı. Ne yapıyor? Mesela bizim hep futbolcular şeyi söylerlerdi. Fatih Terim çok iyi gaz veriyor derlerdi. Şimdi yapay zeka böyle bir gaz verebilecek mi? Hadi oğlum çıkıyorsunuz, yeniyorsunuz karşı takımı. O takım sizin karşınızda ne yapabilir ki diyecek mi acaba yapay zeka? Ya da onu şöyle mi diyecek? Haydi arkadaşlar, şu anda karşı takımın karşısına geçiyorsunuz ve onu yeniyorsunuz deyince o takım gaza gelir mi? Aman neyi tartışıyoruz? Yedincilik ya. Yedincilik. Aman. Derdi de bize düştü, tasası bize düştü. Neyse, öteki haberlere geçelim. Haberlerimize bakıyoruz. Rusya Twitter ve Facebook'a idari işlem başlatmış. Yine Sputnik haberi bu. Kişisel verileri kanununa uyulmadığını söylemiş. Detayına bakalım hemen. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan, Roskomnadzor'muş bu kurumun adı, yapılan açıklamada Rus kullanıcıları kişisel veri tabanlarının Rusya'da korunmasına yönelik Facebook ve Twitter sosyal ağlarını yöneten şirketlerden yazılı talepte bulunduğu hatırlatılmış. Bu talep üzerine firmaların resmi olarak verdiği cevapta kişisel veri tabanlarının korunması ile ilgili yasanın şu anda ve gelecekte veya girecekte uygulanması konusunda bir bilgi yer almadığı belirtilen açıklamada bu bağlamda Roskomnadzor her iki şirkete karşı idari işlem başlatıyor demiş. Şimdi bakın, olması gereken şey bu. Gerçekten de bu anlamda sempatim arttı Roskomnadzor'a. Niye? Çünkü ülkesinin vatandaşlarının kişisel bilgilerini savunmak böyle bir şey. Hani sen bunları nereye koyuyorsun abi? Sen o bilgileri çaldırıyor musun Facebook? Ki Facebook ara ara çıkıp diyor ya. Ya ben onu yine çaldırmışım ya, pardon ya. Ya biz ona yine şey almışlar bizden ama gerçekten de biz elimizden geleni yapmıştık ama alıyorlar falan deyip duruyor ya. Yapamazsın böyle demiş. Koru demiş. Korumazsan idari işten başlatırım demiş. Başlatmış, cezasını da kesmiş. Helal olsun. Olması gereken şey bu. Yani siz global şirketsiniz diye sadece Amerika'nın mesela söylediklerinden yürüye gideceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyemezsiniz, dememelisiniz de. Diyelim, geçelim bir sonraki haberimize. WhatsApp'tan iletilen mesaj sayısına sınırlama gelmiş. 5 kereden fazla paylaşılamayacakmış. Oo, WhatsApp'çılar düşünsün artık bunu. O kadar grup grup uhu diye günde 8 tane 10 tane aynı mesaj atananlar düşünsün. Haberin detayına bakalım. WhatsApp'ın mesaj sayısı sınırlama politikası uygulayacağını şirket sözcüsü Victoria Grant, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen etkinlikte açıklamış. Pardon, Grant bu kararın alınmasının sebebi olarak Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle linç olaylarının yaşanmasını göstermiş. Ülkede son iki ay içinde viral olarak WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edilmiş. Ya düşünsenize ya, şurada birisi çıkıyor mesela WhatsApp'tan, bir anda bir zincir başlatıyor. O arkadaşını atıyor, o kendi arkadaşını atıyor. Diyorlar ki bu adam çocuk kaçırdı. O adamı buldukları yerde linç ediyorlar. Ne güzel bir dünya değil mi? İşte bunu engellemeye çalışmışlar. Güzel yapmışlar. Başlangıç olarak bakın. Kesin çok güzel ve nihai bir hareket değil. Başlangıç olarak çok güzel bir hareket. Kutluyorum WhatsApp'ı. Umarım bu diğer şirketlere de sirayet eder. Sporda şiddete sanal takip şeyi var, haberi var. Çok güzel, bu da çok güzel bir haber. Biz Türkiye'den İçişleri Bakanlığı'nın haberi. İçişleri Bakanlığı 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan hakaret, tehdit, şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını duyurmuş. Ya gerçekten de böyle insanlara bakıyorsunuz mesela, işte bir kitap paylaşıyorsunuz ya da kitap konuşuyorsunuz. Çok güzel, her şey güzel gidiyor. Sonra bir anda işin içine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Sivasspor falan gibi böyle diğer takımlar girdiği zaman o kitap paylaşan entelektüel, süper cool falan adamlar bir anda Allah'ım ya, herkes birbirinin ailesinin cinsel tercihlerini speküle etmeye başlıyor. Sen şusun, sen busun, küfürler havada uçuşuyor. Ve diyorlar ki sen şuna gir, hadi toplanıyoruz bunu gidip dövelim falan. Ne oluyor ya, siz normal bir insansınız. Yapmayın böyle şeyler. İş spor olunca niye bir anda böyle Dr. Jekyll Mr. Hyde oluyorsunuz? Keşke böyle yapmasak. İşte İçişleri Bakanlığı bence doğru bir iş yapmış. Kendilerini kutluyorum. Ama umarım bu sevdikleri adamlar ve sevmedikleri adamlar şeklinde ayrılmaz ve hukuk o gözü kör, elinde terazi ve kılıç tutan haliyle gerçekten de doğru bir şekilde yaklaşır olaylara. Papa bu hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki Hristiyanlar bir tık uzakta. Papa Hristiyanlar için bir tık uzakta. Artık tık tık diyorsunuz, karşınıza papa geliyor. Oo papa. Cep telefonu uygulaması yapmışlar. Güzel bir şey. Yani herkes, yani din yavaş yavaş kendini gelişen şeylere karşı uyarlıyor. Bunu hani şöyle söylemek de gerekiyor. Mesela Diyanet İşleri'nin bütçesini sık sık buradan eleştiriyorum ben de. Yani ne bileyim, çok doğru ve hakkaniyetli bulmuyorum bu bütçeyi ama Diyanet İşleri de mesela bir takım soruları internet üzerinden cevaplıyor. Bazılarını cevaplamamayı seçiyor. Ben mesela birkaç soru sordum, cevaplamamayı seçtiler ama ya en azından bazıları için yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Güzel hareket diyelim. Bunu da söyleyelim buradan, duyurmuş olalım. Evet. Çin haberine geçelim. Bir tane hiç Çin vermezsek olmaz biliyorsunuz. Çin'de borcunu ödemeyenlere mobil takip başlatılmış. Çin'de Hubei Yüksek Halk Mahkemesi imkanı olduğu halde borcunu ödemeyenlerin ihbar ve teşhir edilmesi için mobil uygulama geliştirildiğini açıklamış. Ya düşünebiliyor musunuz? param var ama borcunu ödemiyorsun cep telefonunun. Ne? O zaman yazın adını adamın. Teşhir edin bunu. Bu Serhat var ya, borcunu ödemiyor. Habire her gün arkadaşlarıyla konuşuyor ama borcunu ödemiyor. Ne acayip bir şey. Teşhir. Çin teşhir ediyor Halk Mahkemesi. Mükemmel bir şey. Evet, programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Son bir iki haber okuyarak kapatalım programımızı da. Dünyanın en değerleri açıklanmış. Türk markaları ilk 500'e girememiş teknoloji alanında. Ne o en değerli markalar? 188 milyar dolarlık marka değerine ulaşan Amazon'u 154 milyar dolarla Apple, 143 milyon dolarla Google takip ediyormuş. Türk markaları burada tabii ki ilk 500'e giremez. Şu anda biz emekliyoruz o açılardan baktığımızda. Yani emekleme safhasındayız. Belki o safhada bile olmayabiliriz. Son haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nden Mastercard'a 570 milyon euro para cezası. Sputnik haberi bu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun perakendecilerin sınır ötesi kartlı ödeme hizmetlerine erişimi engellediği gerekçesiyle Mastercard'a 570 milyon avro para cezası vermiş. AB Komisyonu Mastercard'ın sınır ötesi ödeme hizmetlerine yönelik 2013 yılında başlatılan soruşturmanın tamamladığını açıklamış. Ta o zamandan kalma bir cezaymış bu. 570 milyon euro. Oo. Yani artık şirketler biraz kendilerini dikkate alsınlar, sağlama alsınlar diyelim. Ne dedikten sonra ben Serhat Ayan. Sizlerle Yeni Şeyler Rehberi'nde RSFM'de birlikte olduk. Yine çocuklu çok güzel Michel Fugain'in Chant La Vie şarkısıyla sizlere veda etmek istiyorum. Pazartesi günü yine 12-13 saatler arasında yepyeni konuklarla ve konularla buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.